Ayrım 7. Günlerin Getirdiği. Isabel Allende. Sayfa 109. Marihuana ve silikon. Yorulmak bilmeyen ufacık tefecik Şen Şakrak Hilda Nine ömrü boyunca ne yapıp etmiş, kendisine üzüntü verebilecek her şeyi yok saymıştı. O şaşırtıcı iyi huyunun sırrı bu olsa gerekti. Melek gibi bir kadındı. Hiç kimsenin aleyhinde konuşmaz, tartışmalardan kaçınır, başkalarının aptallığını çıt çıkartmadan hoşgörüyle karşılar, irade gücüyle adeta göze görünmez olurdu. Bir defasında zatürre olmuştu da 2 hafta boyunca ayakta geçirmişti. Ta ki sonunda dişleri takır takır birbirine çarp yüksek ateşten gözlükleri buğulanana kadar. Ancak o zaman farkına varabilmiştik, neredeyse öbür dünyayı boylamak üzere olduğunu. Hiç kimsenin tek kelime İspanyolca bilmediği bir Amerikan hastanesinde 10 gün geçirmişti. Korkudan ses sedası çıkmıyordu ama nasıl olduğunu sorduğumuzda çok memnun olduğunu söylüyor, sonra da jölenin ve yoğurdun Şil'dekilerden daha iyi olduğunu ekliyordu. İngilizce bilmediğinden bizler de evde konuşulan çeşitli diller karışımını ona tercüme etmeyi unuttuğumuz için sanki bulutlarda yaşıyordu. Söylenenleri anlamadığından el kol hareketlerini izliyordu. Aradan 1 yıl geçtikten sonra Şila'nın dramı patlak verdiğinde bundan ilk kuşku duyan o oldu. Çünkü başkaları için göze görünmez olan belirtileri o fark edebiliyordu. Aldığı tek ilaç yeşil renkli gizemli bir haptı. Çevresinde gergin bir atmosfer oluştuğunda bunu ağzına atıverirdi. Senin yokluğundan habersiz olamazdı Paula. Ama sanki seyahate çıkmışsın gibi davranır, sanki seni ertesi gün görecekmiş gibi senden hep gelecek zamanda söz ederdi. Torunlarıma karşı sınırsız bir sabır gösterirdi. 45 kilo geldiği ve kumrular gibi incecik kemikleri olduğu halde Nicole hep kucağında taşırdı. Bu en küçük torunumun yürümeyi öğrenemeden 15 yaşını bitirmesinden korkar olmuştuk. Ha cesaret kaynanacığım, ilham perisi için sana gereken şey bir fırt marihuana. Oldu Şila'nın tavsiyesi. Onu ömründe denememişti ama meraktan da ölüyordu. İnsanı köreltir o. Esinlemeye de hiç yardımı olmaz diye fikrini söyledi Tabra. O yollardan çoktan geçmişle geri dönmekte olan bir kişi olarak. Neden denemiyoruz diye sordu Hilda Nine kuşkuları ortadan kaldırmak için. İşte böylelikle ailedeki kadınlar olarak bizler manevi bir inzivaya çekileceğimizi herkese duyurduktan sonra kendimizi Tabra'nın evinde ot içer bulduk. Öğleden sonra kötü başlamıştı çünkü Hilda Nine Tabra'nın kulaklarını delmesini istemişti ama o demir alet kadının kulak memesine yapışık olarak bozuldu. Kanı görünce Tabra'nın dizlerinin bağı çözüldü ama Nine hiç oralı olmadı. Yarım kilo ağırlığındaki aleti aradan 1 saat geçtikten sonra Nico elinde tamir kutusuyla gelip de mekanizmayı sökerek onu kurtarana kadar elinde tuttu. Kan revan içindeki kulağı normal büyüklüğün 2 katı olmuştu. Tabra'ya şimdi de ötekini der dedi Nine. Nico aleti yeniden sökmek için orada kalmıştı. Sonra da bizim o manevi inzivamıza saygısından çekip gitti. Kadın kulaklarını mahvetme işlemi sırasında Tabra'nın gözleri birkaç kere Hilda Nene'ye sürtünmüştü. O da her defasında yan gözle onlara bakıyordu. En sonunda daha fazla dayanamayarak göğsünde ne olduğunu sordu. Arkadaşım İspanyolca biliyor, bu nedenle göğsünde silikon olduğunu ona açıklayabildi. Anlattığına göre Costa Rica'da genç bir öğretmenken kolunda bir kabartı çıktığı için doktora gitmiş. Doktor bluzunu çıkarmasını söylemiş. Tabra sorunun lokal olduğunu söylemiş ama adam ısrar etmiş. Bunun üzerine bluzunu çıkarmış. Onu görünce adam "Hay Allah, tahta gibiymişsin." diye şaşırmış. Tabra da gerçekten öyle olduğunu kabullenmiş. Bunun üzerine doktor buna her ikisinin de yararına olacak bir çözüm yolu önermiş. Ben plastik cerrahide uzmanlaşmak niyetindeyim ama henüz müşteri bulamadım demiş. Senin üzerinde deney yapsam ne dersin? Seni ameliyat etmek için hiç para almam ve sana harika 2 meme takarım. Bu o kadar cömertçe bir öneriymiş ve o kadar nazik bir şekilde ifade edilmiş ki Tabra reddedememiş. Doktor onunla yatma niyetini ortaya koyunca da reddetmeye cesaret edememiş. Doktorun dediğine göre yalnızca pek az müşterisinin erişebildiği bir şerefmiş bu. Ama aynı öneriyi 15 yaşındaki küçük kız kardeşine de yapmaya kalkışınca karşı gelmiş. İşte Tabra mermer gibi sert o takma memeleri böyle edinmiş. Ben ömrümde böyle sert göğüsleri görmemiştim diye yorumda bulundu Hilda Nine. Şila ile biz de dokunduk, sonra da görmek istedik. gerçekten tuhaf şeylerdi. Tıpkı Amerikan futbol topuna benziyorlardı. "Ne kadar zamandan beri böyle bir yükle dolaşıyorsun Tabra?" diye sordum. "Yaklaşık 20 yıldır." "Birisi seni muayene etmeli. Bu bana hiç normal gözükmedi. Hoşuna gitmedi mi?" "Biz geri kalan kadınlar kıyaslayabilsin diye bluzlarımızı çıkardık. Bizimkiler erotik bir derginin orta sayfalarında hiçbir zaman yer alamayacaklardı. Ama hiç değilse dokunulda doğanın yarattığı gibi yumuşaktı. Onunkiler gibi kamyon lastiği yoğunluğunda değillerdi. Arkadaşım kendisini bir uzmana götürmemizi kabul etti. Kısa bir süre sonra da bir plastik cerrahi kliniğinde aile içinde memelerin serüveni dediğimiz talihsiz bir dizi aksilikler başladı. Bunun da tek avantajı Tabra'yla dostluğumuzun pekişmesi oldu. Akşam hava kararınca ağaçların arasında koca bir ateş yakarak sopalara geçirmiş sosislerle marshmallow şekeri kızarttık. Epeyce zahmetle elde ettiğimiz sigaralardan birini yaktık. Tabra dumanı birkaç kez içine çektikten sonra Bolt'un kendisini düşünme ettiğini söyleyerek gözlerini yumup narkoz almış gibi kala kaldı. Onu zar zor eve taşıdık. Yere yatırarak tüylü bir battaniyeyle üstünü örttük. Biz geri kalanlar bahçedeki mis kokulu ağaçların altına sığındık. Dolunay vardı. Yağmurdan beslenmiş olan dere, yatağın içindeki taşların arasını atlayıp sıçrıyordu. Şila gitarla en nostaljik şarkılarını söyledi. Nine de arada bir sigaradan bir fırç çekerek yün örmeye koyuldu. Sigara beklediğimiz gibi bizleri göklere falan çıkarmadı. Yalnızca kahkahalarla gülmemize ve uykumuzu kaçırmaya neden oldu. Tabra'nın ormanında kalarak şafak sökene kadar birbirimize hayatlarımızı anlattık. O zaman da Hilda nene, marihuana insanın kemiklerini ısıtmaya yetmediğine göre bir kadeh viski atmanın zamanının geldiğini söyledi. Aradan 10 saat geçtikten sonra Tabra uyanıp da kül tablasını incelediğinde görünürde hiçbir etki yaratmadan bir düzine sigara içmiş olduğumuzu hesaplayarak şaşkınlık içinde son derece dayanıklı olduğumuz sonucuna vardı. Nene ise sigaraların samanla doldurmuş olduğu düşüncesindeydi. Ölüm meleği. O yılın sonbaharında evde alışılmadık bir huzur havası eser. Bizler de tam kendimizi tehlikeli bir hoşnutluk duygusuna bırakmaya başlarken bir ölüm meleği ziyaretimize geldi. Jennifer'ın erkek arkadaşıydı bu. Ayyaşlara özgü şiş suratıyla ne yapacağını bilemez bir hali vardı. Will'in zorlukla çözümleyebildiği o berbat argo konuşmasıyla Jennifer'ın ortadan kaybolduğunu haber verdi. Başka bir şehirdeki teyzesini ziyarete gittiği 3 haftadan beri ondan hiç haber alınamamıştı. Teyzenin söylediğine bakılırsa onu son kez gördüğünde kamyonetle eve uğrayıp onu alan berbat görünüşlü bir takım tipler vardı yanında. Billy ondan hiç haber almadan aradan aylar geçtiğini çok olduğunu hatırlattı adama ama o kızın ortadan kaybolduğunu tekrar ederek çok hasta olduğunu, o durumda fazla uzağa gitmiş olamayacağını ekledi. Billy hapishanelerde ve hastanelerde sistematik bir araştırma başlattı, polisle konuştu, acaba kızı başka bir eyalete gitmiş midir diye federallere başvurdu. Bir de dedektif tuttu ama hiçbir sonuç alamadı. O arada Fu ile Grace de Zen Budizm Merkezi üyelerini dua etmeye çağırmıştı. Ben de sonsuz kargaşadaki kız kardeşlerimden aynı şeyi istedim. Adamın bize anlattığı hikayede bana göre bir bit yeniği vardı ama Willy bu gibi vakalarda yasaların gözündeki ilk şüphelinin o kişiyle birlikte yaşayan, özellikle de bunun gibi uzun bir geçmişi olan kimse olduğunu ileri sürdü. Hiç kuşkusuz onu adam akıllı soruşturmuşlardı. Dünyada insanın evladının ölmesi kadar büyük bir acı olmadığını söylerler ama bence ortadan kaybolunca daha beter. Çünkü başına ne geldi hep meçhul kalır. Acaba öldü mü? Acaba acı çekti mi? Hayatta olduğu umudu hiç yok olmaz ama insan ne tür bir yaşantısı olduğunu, neden ailesiyle bağlantı kurmadığını hep merak eder durur. Gece geç vakit telefonda her çaldığında Bill'in umut ve korkuyla yüreği hop ediyordu. Gidip onu herhangi bir yerden almasını isteyen Jennifer'ın sesi olabilirdi bu. Ama onun cesedini teşhis etmek üzere morga gitmesini isteyen polisin sesi de olabilirdi. Aradan aylar geçmişti. Jennifer'dan hala ses seda yoktu ama Bill onun hayatta olduğu inancına sımsıkı sarılmıştı. Kim olduğunu bilemiyorum ama birisi ona bazı vakaları çözümlemekte ara sıra polise yardımcı olan bir medyuma danışmasını önerdi. Çünkü bu insanların cesetleri ve ortadan kaybolan kişileri bulmak gibi bir yetileri oluyordu. İşte böylece biz de kendimizi liman yakınlarında oldukça köhne bir evin mutfağında bulduk. Kadında köhin hali hiç yoktu. Ne üzeri yıldızlı eteklidir, renk renk boyalar çalmış gözleri ne de kristal küresi vardı. Ayaklarına tenis ayakkabıları, önde önlüğüyle şişko bir kadındı. Köpeğini yıkamayı bitirene kadar bizi bir süre bekletti. Daracık, temiz ve derli toplu olan mutfakta sarı plastikten bir çift sandalye vardı. Biz de oturduk. Hayvanı kuruladıktan sonra bize kahve ikram etti. Karşımızdaki küçük bir banka oturdu. Birkaç dakika boyunca elimizdeki kupalardan kahvelerimizi sessizce yudumladık. Sonra Willy ona ziyaretimizin nedenini anlattı. Kızının bir dizi resmini gösterdi. Bunlardan bazılarında henüz az çok sağlıklıydı. Hastanedeyken kucağında Sabrina ile çekilen, sonunculardaysa artık çok hastaydı. Medyum kadın bunları teker teker inceledi. Sonra masanın üzerine bırakarak ellerini üzerlerine koydu ve dakikalarca gözlerini yumdu. Bir takım adamlar onu bir araca atıp götürmüşler dedi sonunda. Onu öldürmüşler, cesedini bir ormana atmışlar. Russian ırmağı yakınlarında bir yerde. Su ve ahşap bir kule görüyorum. Ormanda gözetleme kulesi olsa gerek. Betty Benz'e atan Willy hiçbir tepki göstermedi. Kadının hizmetinin bedelini masanın üzerine bıraktım. Herhangi bir doktor muayene ücretinin 3 katıydı. Kocamı kolundan tutarak arabaya kadar sürükledim. Anahtarı cebinden çıkardım. Onu itip koltuğa oturttum. Titrek ellerle gözlerim bulanarak arabayı kullanıp köprüden geçirerek eve götürdüm. Sen bunların hiçbirine inanmamasın. Willy hiç de bilimsel değil, şarlatanlık bu diye yalvardım ona. Biliyorum diye karşılık verdi bana ama olan olmuştu bir kere. Yine de çok sonrasına kadar hiç yakınmadı. Ta ölüm yolunda diye ölüm cezasıyla ilgili bir filmi görmeye gidene kadar. Filmde medyumun tanımladığına benzer şekilde bir kızın ormanda öldürülmesi sahnesi vardı. Sinema salonunun sessizliği ve karanlığı içinde tıpkı yaralı bir hayvanın yakınması gibi canhıraş bir feryat duyuldu. Koltuğunda 2 büklüm olup başını dizlerine dayamış olan Billy'di bu. El yordamıyla salondan çıktık, park yerinde arabanın içine kapanarak kaybolan kız için uzun uzun ağladı. Aradan 1 yıl geçtikten sonra Fu ile Grace, Zen Budizm merkezinde Jennifer'ı anmak, onun o trajik yaşamına bir anlam kazandırmak ve aileyi sonsuza dek kuşkuda bırakan o açıklanamaz akıbetini sonlandırmak için bir tören düzenlediler. Tabra, Jason ve Sally de dahil olmak üzere bizim küçük klanımız ve birkaç arkadaşıyla birlikte Jennifer'ın annesi Sabrina'nın 1. doğum gününü kutlamış olduğumuz aynı salonda Jennifer'ın en iyi zamanlarındaki fotoğraflarının, çiçeklerin, günlüklerin ve mumların bulunduğu bir sunağın önünde toplandık. Onun adım attığı yeni yolu belirtmek üzere halkanın ortasına bir çift ayakkabısını koydular. Jason'la Willy orada hazır bulunan herkesin iyi niyetinden duygulanmışlardı ama yine de gülümseyerek bakışmaktan kendilerini alamadılar. Çünkü Jennifer asla böyle ayakkabılar giymezdi. Onun stiline çok daha yakışacak mor renkli sandaletler seçmiş olmaları gerekirdi. Her ikisi onu çok iyi tanıyan kişiler olarak bu hüzünlü toplantıyı gökyüzünden seyrediyorsa gülmekten katılacağını düşünüyordu. Çünkü New Age havasında olan her şey ona gülünç gelirdi. Üstelik kendi kendine acıyanlardan değildi o. Kendine karşı merhamet duygusundan tümüyle yoksundu. Pervasız ve cesur bir insandı. Onu sefil bir hayata mahkum eden uyuşturucular olmasaydı belki de macera dolu bir yaşantısı olurdu. Çünkü babasının gücü vardı onda. Bill'in 3 çocuğu arasında bir tek Jennifer almıştı onun aslan yüreğini. Onu da kendi kızına geçirmişti. Sabrina da tıpkı Willy gibi dizlerinin üzerine çökebilir ama her defasında da ayağa kalkar. Annesini neredeyse hiç tanımayan ama onun hayali daha doğmadan ruhuna kazınmış olan bu kız, Grace'in kucağında o büzülmüş haliyle bu törene katıldı. Sonunda Fu, Jennifer'a bir Budist adı verdi. Ukadai Shine, yani ateşten kanatlar, kocaman bir yürek. Ona çok uyan bir isimdi bu. Tören sırasında kendimizi meditasyona verdiğimiz bir anda Jason, kız kardeşinin kulağına şöyle fısıldadığını duyar gibi olmuş. Bunlar ne halt ediyorlar? Bana neler olduğu hakkında en küçük bir fikirleri yok. Hayatta da olabilirim, öyle değil mi? Matrağa bak ki bunu hiçbir zaman öğrenemeyecekler. Belki de bu yüzden Jason onu aramaktan hiçbir zaman vazgeçmedi. Şimdi de aradan bunca yıl geçtikten sonra artık DNA testleri diye bir şey varken polisin sayısız felaket dosyaları içinde onu aramayı kafasına koymuş. Bana gelince o meditasyon sırasında Jennifer'ın bir ırmağın kıyısına oturmuş ayaklarını suda ıslatarak suya çakıl taşları attığı bir sahne bütün berraklığıyla kafamda belirdi. Üzerinde yazlık bir elbise vardı. Hiçbir acı belirtisi göstermeden genç ve sağlıklı görünüyordu. Güneş ışınları ağaçların yapraklarının arasından süzülüyor, onun sarı saçlarını ve zayıf bedenini aydınlatıyordu. Birden yere yosunların üzerine yatıp dert top olarak gözlerini yumuyordu. O gece bu görüntü Willie'ye anlattım. İkimiz birden medyumun soyadını değil, bunun onun gerçek sonu olduğuna karar verdik. Yorulmuştu, uyuyakalmış, bir daha da uyanmamıştı. Sabahleyin erkenden kalkıp ikimiz beraber ormana gittik. Jennifer'ın adını bir kağıda yazarak kağıdı yaktık ve küllerini daha önce seninkileri serpmiş olduğumuz aynı dereye attık. Siz birbirinizi bu dünyada tanımadınız Paula ama belki de ruhlarınızın o ağaçların arasında kardeş kardeş oynadığını hayal etmek hoşumuza gidiyor. 7. ayrımın sonu, sayfa 118.